Ayrım 2, sayfa 22. Peter Miller gece yarısı Hamburg'da omletini yerken, beş erkekle Kahire dışındaki piramitlere yakın bir binicilik okulunun hemen yanındaki evin rahat salonunda oturmuş kafayı çekiyorlardı. Orada saat sabahın biriydi. Beş erkek güzel bir akşam yemeği yemişlerdi, müthiş keyifliydiler. Bu neşenin nedeni de 4 saat önce Dallas'tan dünyaya yayılan haberdi. Adamlardan 3'ü Alman, 2'si Mısırlıydı. Kahire Sosyetesi ile güçlü Alman kolonisinin birkaç bin kişilik ileri gelenlerinin başlıca toplantı yeri olan binicilik okulunun ve evin sahibinin karısı sabahın ilk saatlerinde 5 erkeği baş başa bırakarak yatmaya gitmişti. Pancurları kapalı pencerenin yanında sırt dayanacak yeri deri kaplı rahat koltuk sandalyesinde oturan Doktor Joseph Goebbels'in Nazi Propaganda Bakanlığı'nın eski Yahudilik uzmanı Hans Appler'di. Savaşın bitmesinden hemen sonra Odessa tarafından kaçırıldığı Mısır'da yaşadığı için Salah Gaffar adını almıştı. Mısır'ın İstikamet Bakanlığı'nda Yahudilerle ilgili bir uzman olarak çalışıyordu. Elinde bir bardak viski vardı. Solunda yine İstikamet Bakanlığı'nda çalışan Goebbels'in kadrosundaki eski uzmanlardan Ludwig Hayden oturuyordu. Hayden yakınlarda din değiştirerek Müslüman olmuş, hacca gitmiş ve El Haç adını almıştı. Yeni dininden ötürü o yalnız portakal suyu içiyordu. İkisi de hala müfrit birer naziydiler. İki Mısırlıdan biri 1967'deki 6 gün savaşından sonra vatana ihanet suçuyla ölüme mahkum edilmeden önce Mısır Savunma Bakanı olan Mareşal Abdülhakim Amr'ın özel yardımcısı Albay Şehzettin Badrani'ydi. Albay Badrani daha sonra Mareşal'in gözünden düşecekti. Öbür Mısırlı Mısır Haber Alma Örgütü olan Muhaberat'ın başı Albay Ali Samir idi. Yemekte 6. bir konuk daha vardı. Bir şeref konuğu. Ama Mısır saatiyle 21.30'da Başkan Kennedy'nin öldüğü haberi gelince apar topar Kahire'ye dönmüştü. Bu adam da Başkan Nasır'ın yakın çalışma arkadaşı ve daha sonra onun yerine geçecek olan Mısır Milli Meclisi'nin sözcüsü Enver Sedat'tı. Hans Appler bardağını tavana doğru kaldırdı. ''Demek Yahudi dostu Kennedy öldü.'' dedi. ''Öyleyse şerefe baylar.'' Albay Samir yakındı. ''İyi ama bardaklarımız boş.'' Ev sahibi büfeden aldığı bir şişe skoç viskisiyle boş bardakları doldurarak kusurunu örtmek için telaşlandı. Kennedy'den Yahudi dostu diye söz edilmesi odadaki 5 erkekten hiçbirini şaşırtmamıştı. Dwight Eisenhower'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu sıralarda İsrail Başbakanı David Ben-Gurion ile Almanya Başbakanı Konrad Adenauer 14 Mart 1960 günü New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde gizlice buluşmuşlardı. 10 yıl önce düşünülmesi bile imkansız olan bir toplantıydı bu. 1960 yılında bile düşünülmesi imkansız olan bir şey vardıysa o da bu toplantıda neler görüşüldüğüydü. Öyle ki toplantıda görüşülenlerin dışarı sızması yıllar sürmüş, Başkan Nasır 1963 sonunda bile Odessa ile Albay Samir'in muhaberatının kendisine sundukları istihbaratı hiç ciddiye almamıştı. Adı geçen toplantıda iki devlet adamı Batı Almanya'dan hiçbir şart ileri sürmeden İsrail'e yılda 50 milyon dolarlık bir kredi açmayı kabul etmesi konusunda bir anlaşma imzalamışlardı. Ben Gurion çok geçmeden para almakla silah sağlamak için güvenilir ve belirli bir kaynağa sahip olmanın ayrı ayrı şeyler olduğunu anladı. Waldorf Anlaşması 6 ay sonra Almanya Savunma Bakanı Franz Josef Strauss ile İsrail Savunma Bakanı Shimon Peres arasında imzalanan başka bir anlaşmayla sona ermiş oldu. Bu anlaşma gereğince İsrail Almanya'dan aldığı parayı Almanya'dan silah satın almakta kullanabilecekti. İkinci anlaşmanın büyük ölçüde tartışma konusu olabileceğini bilen Adenauer, 1961 Kasım'ında yeni başkan John Fitzgerald Kennedy ile buluşmak üzere New York'a geldiği zamana kadar konuyu safsakladı. Kennedy ağırlığını koydu. İsrail'e doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nden silah gönderilmesini istemiyor ama bu silahların herhangi bir yoldan İsrail'e ulaşmasını arzu ediyordu. İsrail'in savaş uçaklarına, nakliye uçaklarına, Howitzer 105 mm toplara, zırhlı araçlara, zırhlı nakliye araçlarına ve tanklara, hepsinden çok da tanklara ihtiyacı vardı. Amerikan malı olmak üzere ya NATO anlaşması şartları gereğince Amerika'dan Almanya'daki Amerikan askerlerinin masraflarını karşılamak için satın alınmış ya da izinle Almanya'da yapılmış olan bütün bu malzeme Almanya'da vardı. Kennedy'nin ağır basması üzerine Strauss-Perez pazarlığı yürürlüğe girdi. İlk Alman tankları Haziran 1963 sonunda Hayfa'ya gelmeye başladı. İşin içinde birçok kimse olduğu için haberi uzun süre gizli tutmak zordu. Odessa 1962 sonlarında durumu öğrenmiş ve Kahire'deki ajanlarının yakın ilişkileri olan kimseler aracılığıyla da hemen Mısırlıları uyarmıştı. 1963 sonlarında işler değişmeye başladı. Bond ilkisi Granit Başbakanı Konrad Adenauer 15 Ekim 1963'te başbakanlıktan istifa ederek köşesine çekildi. Adenauer'ın yerine Alman ekonomik mucizesinin babası sıfatıyla iyi bir oy avcısı ama dış politika konularında zayıf ve kararsız olan Ludwig Erhard getirildi. Adenauer'ın başbakanlığı zamanında bile Batı Almanya kabinesi içinde İsrail ile silah pazarlığı anlaşmasını rafa kaldırmak ve gönderme işlemini daha başlamadan durdurmak taraflısı gürültücü bir grup vardı. Yaşlı başbakan kısa ve kesin birçok cümleyle onların ağızlarını tıkamış, iktidarda kaldığı süre boyunca bu grup bir daha ağzını açmamıştı. Erhard başka türlü bir adamdı ve daha şimdiden kauçuk arslan adını takmışlardı kendisine. Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz Dışişleri Bakanlığı'nda üstlenen, bu bakanlığın Arap dünyasıyla çok tıkırında olan ve gittikçe de gelişen ilişkileri üstünde hassaslıkla duran silah pazarlığına karşıt grup yeniden ağzını açtı. Erhard telaşlandı ama her türlü düşüncenin üstünde İsrail'in Almanya kanalıyla silahlarını alması konusunda John Kennedy'nin verdiği karar vardı. Bu sırada da Kennedy öldürüldü. 23 Kasım sabahının ilk saatlerindeki büyük soru yalnızca şuydu: acaba Başkan Lyndon Johnson Almanya üzerindeki Amerikan baskısını kaldıracak ve Bond'daki kararsız başbakanın pazarlığı iptal etmesine razı olacak mı? Johnson böyle bir şey yapmadı ama Kahire yapacağı konusunda çok umutluydu. O gece Kahire dışındaki bu keyifli toplantının ev sahibi konukların bardaklarını doldurduktan sonra kendi bardağını da doldurmak üzere büfeye yöneldi. Adı Wolfgang Lutz idi. 1921 yılında Mannheim'da doğmuştu. Alman ordusunun eski bir binbaşısı, koyu bir Yahudi düşmanıydı. 1961 yılında Kahire'ye göçmüş, binicilik okulunu açmıştı. Sarışın mavi gözlü, atmaca yüzlü bir adamdı. Hem Kahire'nin söz sahibi siyasi kişileri hem de Nil boyundaki sürgün Almanların ve özellikle Nazi topluluğunun gözde bir kişisiydi. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle odadakilere döndü. Bu gülümsemede iğreti bir şey vardıysa bile bunun kimse farkına varmadı. Aslında iğreti bir gülümsemeydi bu. Adamın Mannheim'da doğduğu gerçekti. Fakat 12 yaşındayken 1933'te İsrail'e göçmüştü. Adı Zeev'di ve İsrail ordusunda Rav Seren rütbesindeydi. Dipnot binbaşı. Aynı zamanda da Mısır'daki İsrail istihbaratının baş ajanıydı. 28 Şubat 1965'te evine yapılan bir baskın sonunda banyo kazanında bir telsiz vericisinin ele geçirilmesi üzerine tutuklanmıştı. 26 Haziran 1965'te de duruşması yapılmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Fakat 1967 savaşı sonunda binlerce Mısırlı savaş tutsağının bir kısmı karşılığında serbest bırakılmış, eşiyle birlikte 4 Şubat 1968 günü Lod Havalimanı'nda anavatan topraklarına ayak basmıştı. Fakat Kennedy'nin öldüğü gece bütün bunlar, yani tutuklanması, işkenceler, karısının ırzına tecavüzler, gelecekte bulunan şeylerdi. Adam önündeki gülümseyen 400'e bardağını kaldırdı. Aslında misafirlerinin gitmesini dört gözle bekliyordu. Çünkü içlerinden birinin yemekte söylediği bir şey memleketi için büyük önem taşıyordu. Adam yalnız kalmak, banyoya çıkmak, kazandan telsiz vericisini çıkarmak ve haberi Tel Aviv'e iletmek için deli oluyordu. Buna rağmen kendisini gülümsemeye zorluyordu. Yahudi dostlarına ölüm dedi. Sieg Heil! Dipnot yaşasın zafer. Peter Miller ertesi sabah 9'dan önce uyandı ve iki kişilik yatağı örten kocaman kuş tüyü yorganın altında keyifle yer değiştirdi. Yarı uykulu olduğu halde yanında uyuyan Ziggy'nin sıcaklığını duydu ve elinde olmayarak kadının kaba etleri karnına gömülecek biçimde sokuldu ona. Bu dokunuşla kendiliğinden huylandı. Yatalı henüz 4 saat olduğu için derin derin uyuyan Ziggy rahatı bozulmuşçasına hırıltılı sesler çıkardı ve kendini yatağın kenarına çekti. Gözlerini açmadan ''Bırak beni'' diye mırıldandı. Miller iç çekti, sırt üstü döndü ve saatini kaldırarak odanın yarı aydınlığında baktı. Sonra yatağın öbür yanından yere indi ve havlu bornozuna sarınarak perdeleri açmak için sessizce oturma odasına geçti. Gözlerini kırpıştırmasına yol açan sert Kasım aydınlığı odaya doldu. Miller gözlerini kısarak aşağıya Steinam'a baktı. Cumartesi sabahıydı. Nemli, kara asfaltta trafik azdı. Miller esnedi ve her gün fincan fincan içtiği kahvelerden ilkini pişirmek üzere mutfağa gitti. Annesi de Ziggy de onu hep hemen hemen yalnızca kahve ve sigara içerek yaşamakla kınarlardı. Mutfakta günün ilk kahvesiyle ilk sigarasını içerken o gün yapacağı bir şey olup olmadığını düşündü. Yapacak şeyi olmadığına karar verdi. Belki de günler ve haftalarca bütün gazete ve dergiler Başkan Kennedy ile dolu olacaktı bir. İkincisi de o sırada peşinde olduğu hiçbir hikaye yoktu. Üstelik hafta sonlarında insanları bürolarında meşgul etmek hiç de iyi bir şey değildi. Evlerinde tedirgin edilmekten hoşlanan da çıkmazdı kuşkusuz. Avusturyalı, Parisli ya da İtalyan gangsterlerin, rapper bağının altın madenlerine, anlayacağınız Hamburg'un burnunun dibindeki gece kulüpleri, genel evleri ve başka yerlerine devamlı olarak sızmalarını konu edinen ve yeni bitirdiği yazı serisi çok iyi karşılanmış ama henüz parası ödenmemişti. Parasını almak için yazı serisini sattığı dergiye gitmeyi düşündü ama sonra caydı. Nasıl olsa öderlerdi. Şu sırada paraya ihtiyacı yoktu. 3 gün önce banka hesabında 5000 marktan fazla parası bulunduğunu bildirmişti. Bu da ona bir süre yeterdi. İşaret parmağıyla kahve fincanını çalkalarken Ziggy'nin pırıl pırıl parlattığı saplı tencerelerden birindeki aksine bakarak ''Bütün mesele şu arkadaş'' dedi. ''Sen tembel bir herifsin.'' 10 yıl önce askerlik görevini bitirdiğinde bir yedek subay ona ne olmak istediğini sormuş, hiçbir yere bağlanmadan zengin olmayı düşündüğünü söylemişti o da. Şimdi 29 yaşındaydı, bu amacına ulaşamamıştı, belki de hiç ulaşamayacaktı ama hala bu düşüncesinin çok yerinde olduğu kanısındaydı. Transistörlü radyosunu banyoya götürdü, Ziggy'nin uyanmaması için kapıyı kapattı ve duş yapıp tıraş olurken haberleri dinledi. Haberlerdeki başlıca özellik Başkan Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili birisinin tutuklandığıydı. Tahmin ettiği gibi Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili olanların dışında bütün haber programında yeni bir şey yoktu. Kurulandıktan sonra yeniden mutfağa gitti ve bu kez iki kişilik kahve pişirdi. Kahveleri yatak odasına götürdü, komodinin üstüne koydu, bornozunu çıkardı. Yumuşak sarı saçlarının yastığın üstünde bir çıkıntı yaptığı Ziggy'nin yanında yorganın altına girdi. Ziggy 22 yaşındaydı. Söylediğine göre okulda beden eğitimi şampiyonuymuş. Ve eğer göğüsleri hiçbir sütyenin içine güvenlikle sığamayacak kadar gelişmemiş olsaymış, olimpiyat derecelerine ulaşabilirmiş. Okuldan ayrılınca bir kız okulunda beden eğitimi öğretmeni olmuş. Bir yıl sonra Hamburg'da striptiz dansözlüğüne başlaması da tamamıyla ekonomik nedenler yüzündenmiş. Striptiz dansözlüğünden eline geçen para beden eğitimi öğretmenliğinden aldığının 5 katıymış. Bir gece kulübünde gönül rızasıyla halkın karşısında soyunmasına rağmen görebildiği kadarıyla eğer birisi vücudu hakkında ahlaksızca bir laf ederse müthiş utanıyordu. Bir kez Peter Miller'a büyük bir ciddiyetle şöyle demişti. Sahnede olduğum zaman ışıkların ardındaki hiçbir şeyi görmüyor, görmeyince de utanmıyorum. Eğer görebilsem öyle sanıyorum ki sahneyi bırakır kaçarım hemen. Yine de bu hal onun giyindikten sonra salonda masalardan birindeki yerini almasını, müşterilerden biri tarafından içki içmeye çağrılmayı beklemesini engellemiyordu. İçmelerine izin verilen tek içki yarım şişe ya da daha çok kapalı şişe şampanyaydı. İçtiği içkiden %15 komisyon alıyordu. Kendileriyle içki içmek üzere onu masalarına çağıran müşterilerden hemen hepsi bir saat süreyle hayran hayran göğüsleri arasındaki derin boğazı seyretmekten daha ileri şeyler umuyorlardı ama boşunaydı bu. Terbiyeli ve anlayışlı bir kızdı. Müşterilerin bu hırslı göz banyoları karşısında öbür kızlar gibi neon gülümsemeler ardında gizlenen hor görücü bir tiksinme duymaz, efendice özür dilerdi. Bir kez Miller'a, ''Zavallı küçük insanlar'' demişti. ''Onlar da yanlarında güzel bir kadınla evlerine gitmek istemezler mi?'' Miller karşı çıkmıştı. ''Ne zavallı küçük insanları, cepleri harcayacak yer aradıkları paralarla dolu pis, süflü bir takım kimselerdir onlar.'' Bu sözlere Ziggy'nin karşılığı şöyle olmuştu. ''İyi ama kendileriyle ilgilenecek kimseleri olsaydı bu hale düşmezlerdi sanırım.'' Ziggy'nin bu konuda dişi mantığını değiştirmeye imkan yoktu. Miller ona Madame Coquette'in rapper bağında Cafe Casey'nin hemen altındaki barında eski bir arkadaşı olan mal sahibiyle konuşmak ve iki kadeh atmak için gittiği zaman rastlamıştı. 1.75 boyunda iri yarı fakat biçimli bir kızdı. Bu irilik daha kısa boylu bir kızla dengeyi bozardı. Yüzünde striptizcilerin yatak odası somurtkanlığı, müziğe ayak uydurup alışkanlık haline almış, sözde şehvetli davranışlarla soyunmuştu. Böyle striptizleri çok görmüş olan Miller hiç oralı olmadan kahvesini yudumluyordu. Ama sıra sütyenin çıkarılmasına gelince Peter bile dudaklarına götürdüğü kahve fincanını unutup gözlerini dikmişti. Bar sahibi onu alaycı alaycı süzmüş, ''Vücutta vücut ha!'' demişti. Miller Playboy dergisinin kızlarının bu kızın yanında gıdasızlıktan kötü durumda kalmış gibi göründüklerini kabullenmek zorunda kalmıştı. Kızın beden yapısı öylesine sağlamdı ki alttan bir desteğe ihtiyaç göstermeden göğüsleri dimdik ve dipdiri duruyordu. Numarasının sonunda alkış başlayınca kız profesyonel bir dansözün can sıkıcı ve dengeli durumunu bıraktı. Ürkek yarı sıkılgan bir eğilişle seyircileri selamladı. Üstüne girilen bütün bahislere rağmen getire getire yalnızca bitkin bir keklik yakalayıp getiren yarı eğitilmiş bir av köpeği gibi şapşalca gülümsedi. Miller'ı çarpıtan da bu gülümseme oldu. Ne soyunması ne de çıplaklığı. Bir şey içmek isteyip istemediğini sordurdu. Dansöz yanına geldi. Miller bar sahibinin yanında oturduğundan dansöz şampanya değil bir cin fiz istedi. Onun arkadaşlık edilebilecek biri olduğunu görüp şaşıran Miller, bar kapandıktan sonra kendisini evine kadar götürmesine bir sakınca olup olmadığını sordu. Kız açık bir sakınmayla bu isteği kabul etti. Oyununu serin kanlılıkla oynayan Miller o gece kıza pek yakınlık göstermedi. İlk yaz başlarıydı. Kız bardan Miller'ın özellikle olduğunu sandığı pek iç acı olmayan kaba kumaştan bir manto giymiş olarak çıktı. Bir kahve içip çene çaldıkları sıra kız gerilimden kurtularak keyifli keyifli gevezelik etti. Miller'ın bu konuşmadan öğrendiğine göre kız pop müziğini, güzel sanatları, Alster kıyılarında dolaşmayı, ev işlerini ve çocuk bakımını seviyordu. Bu başlangıçtan sonra her hafta kızın izinli olduğu gece dışarıda ya yemek yiyor ya da bir gösteriye gidiyorlardı. Fakat yatmıyorlardı. Aradan 3 ay geçtikten sonra onu yatağına götürdü Miller. Bir süre sonra da isterse kendi dairesine beraber yaşayabileceklerini söyledi. Hayatın önemli olaylarına karşı Ziggy kendi tek yönlü tutumuyla Peter Miller ile evlenmeye karar vermişti. Ama bu sonuca Miller'ın yatağında yatmamakla mı yoksa yatmakla mı ulaşmaya çalışması gerektiğine karar veremiyordu. Miller'ın dilediği zaman yatağının öbür yarısını başka kızlarla doldurmakta güçlük çekmeyeceğini anlayınca onun dairesine taşınmayı ve onu her yönden doyurarak bu evliliğe zemin hazırlamayı düşündü. Kasım sonunda 6. ayını doldurmuştu beraberlikleri. Onun ne eşsiz bir ev kadını olduğunu, ne kadar sağlıklı, ne kadar güçlü bir zevkle aşk yaptığını Miller da kabul etmek zorunda kaldı. Kız hiçbir zaman doğrudan doğruya evlenmenin sözünü etmiyor, hep dolambaçlı yolları seçiyordu. Miller de hep anlamazdan geliyordu. Alster gölü kıyısında güneşlenip dolaşırlarken kız ana babaların şefkatli bakışları altında daha yeni yeni yürüyen çocuklara sarmaş dolaş, ''Oh Peter şu tatlılığa bak'' diyordu. Miller homurtuyla karşılık veriyordu. ''Evet evet fevkalade.'' Bu üstü kapalı söze gereken anlayışı göstermediği için kız bir saat buz gibi davranıyordu Miller'a ama birlikte mutluydular. Özellikle evli olmadan evliliğin olanca rahatlığı ve düzenli bir aşkın bütün zevkleri kendisine sağlanan Miller çok mutluydu. Miller kahvesini yarıladıktan sonra yatağa kaydı. Arkadan Ziggy'ye sarılarak bacaklarını okşamaya başladı. Bu yaptığının onu uyandıracağını biliyordu. Birkaç dakika geçmeden zevkle mırıldandı Ziggy ve sırt üstü döndü. Miller okşamalarını sürdürerek onun üstüne abandı ve göğüslerini öpmeye başladı. Hala yarı uykulu olan Ziggy uzun hımmlar koyuvererek ellerini uykulu uykulu onun sırtında ve kaba etlerinde dolaştırdı. Zevkten inleyip ürpererek 10 dakika sonra birbirlerinden ayrıldılar. Ziggy, ''Beni uyandırmak için başka yol yok mu Tanrı aşkına?'' diye yakındı. Miller daha kötüleri var kuşkusuz dedi. Saat kaç? 12'ye geliyor. Ziggy'nin saatin 10:30 olduğunu ve kendisinin yalnızca 5 saat uyumuş olduğunu öğrenince başına bir şey atacağını iyi bile Miller yalan söylemişti. Uykunu almadınsa uyu sen dedi. Ziggy, teşekkür ederim sevgilim ne kadar da iyisin diyerek yeniden uykuya daldı. Miller kahvesinin geri kalanını ve Ziggy'nin kahvesini de içmiş banyoya gidiyordu. O sıra telefon çaldı. Yolunu oturma odasına çevirip telefona gitti ve karşılık verdi. ''Peter sen misin?'' ''Evet, kiminle konuşuyorum?'' ''Carl.'' Kafasını iyice toparlayamamış olduğundan sesi tanımamıştı. ''Hangi Carl?'' Ses sabırsızlandı. Karl Brandt, neyin var, hala uyuyor musun yoksa? Oh evet, elbette Karl, bağışla, daha yeni kalktım ayrola. Şu ölü Yahudi meselesi, seninle konuşmak istiyorum. Miller şaşırmıştı. Hangi ölü Yahudi? Dün gece Altona'da hava gazıyla kendini öldüren. Eh, bari bunu hatırla. Miller, evet evet hatırlıyorum dedi. Ben onun Yahudi olduğunu bilmiyordum. Peki ne olmuş? Polis müfettişi, seninle konuşmam gerek dedi ama telefonda olmaz. Bir yerde buluşabilir miyiz? Miller'ın muhabir kafası hemen vitese geçti. Söyleyecek bir şey olan fakat bunu telefonda söylemek istemeyen kimse, söyleyeceği şeyin çok önemli olduğuna inanmış demektir. Brandt'a gelince Miller, bir sivil polisin gülünç bir konuda bu kadar gizli kapaklı davranacağını kabul edemezdi. Elbette buluşuruz dedi. Öğle yemeği için kimseye sözün var mı? Hayır yok. İyi, eğer söyleyeceklerin değer şeylerse sana bir öğle yemeği yedirebilirim. Saat 13'te buluşmak üzere Kaz Pazarı'ndaki küçük bir lokantanın adını verdi ve alıcıyı yerine bıraktı. Yahudi olsun ya da olmasın, Altona'da bir kenar mahalle pansiyonunda canına kıyan yaşlı bir adamın ölümünden nasıl bir konu çıkabileceğini hiç düşünemediği için bu telefon konuşması onu hayli şaşırtmıştı. Genç dedektif yemek boyunca buluşmalarını gerektiren konudan mümkün olduğu kadar kaçınmak istiyormuş gibi davrandı. Ama sıra kahvelere gelince sadece ''Dün geceki adam'' dedi. ''Evet, ne olmuş dün geceki adama?'' ''Hepimiz gibi sen de Nazilerin savaş sırasında, hatta savaştan önce de Yahudilere neler yaptıklarını duymuşsundur.'' ''Elbette, okulda zorla dinlettiler bunları bize, değil mi?'' Miller meraklanmış ve şaşırmıştı. 9-10 yaşlarında bir çocukken birçok genç Alman gibi okulda ona da kendisinin ve öteki vatandaşlarının kütle halinde savaş cinayetlerinden suçlu oldukları söylenmişti. Neden söz edildiğini doğru düz anlamadan o sıralarda bu suçlamayı kabullenmişti o da. Öğretmenlerin hemen savaş sonu dönemine rastlayan bu sözleriyle ne demek istediklerini öğrenmek sonradan da kolay olmamıştı. Soracak kimse yoktu, konuşmak isteyen kimse yoktu. Ne öğretmen ne de ana baba. Miller ancak daha büyüdükten sonra biraz bir şeyler okuyabilmiş ama okuduklarından tiksinmiş, bunların kendisiyle ilgisini benimseyememişti hiç. Başka bir zamandı bu, başka bir yerdi. Çok eskilerde kalmıştı. Bu olaylar geçtiği zaman kendisi orada değildi. Babası da orada bulunmamıştı. Annesi de orada bulunmamıştı. İçindeki bir şey onu, bunun Peter Miller ile hiçbir ilişkisi olmadığını kabullenmeye itmişti. Bu yüzden de ne ad sormuştu, ne gün, ne de ayrıntı. Brandt'ın bu konuyu neden ele aldığını merak etti iyice. Konuya nasıl devam edeceğini kestirememenin şaşkınlığı içinde bulunan Brandt kahvesini karıştırdı. Neden sonra da? Dün geceki adam bir Alman Yahudisiymiş dedi. Bir toplama kampında bulunmuş. Miller bir gece önce sedyede gördüğü ölünün yüzünü düşündü. Sonları böyle mi olmalıydı? Gülünçtü bu. Adam müttefikler tarafından 18 yıl önce kurtarılmış olmalıydı. Yaşlanıp ölecek kadar da yaşamıştı. Adamın yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Bir toplama kampında bulunanlardan kimseyi görmemişti o güne kadar. Hiç olmasa orada bulunduklarını bilerek görmemişti. Bu yüzden de SS kütle katillerinden kimseye rastlamamıştı. Emindir rastlamadığından. Böyle bir durum dikkatini çekerdi insanın. Başka türlü biri olurdu bu, değişik biri. 2 yıl önce Kudüs'te yargılanan Eichmann'la ilgili yayınları hatırladı. Gazeteler haftalarca bu konuyla dolup taşmıştı. Cam hücredeki adamın yüzünü düşündü ve bu yüzdeki anlamın çok doğal, sıkıntı verecek kadar doğal olduğunu hatırladı. Gazetelerde okumak yoluyla da olsa SS'lerin bu işi nasıl kıvırdıklarına, nasıl kaçıp kurtulduklarına dair ilk olarak bir şeyler sezinlemişti. Ama bütün bunlarda Polonya'da, Rusya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da, çok uzaklarda ve çok uzun zaman önce olmuş şeylerdi. Kendisiyle ne ilgisi olabilirdi bütün bunların? Geçmişe ait bu düşüncelerden o güne geldi ve Brandt'ın konuşma tarzındaki huzursuzluk onda da uyanmaya başladı. ''Ne olmuş peki?'' diye sordu. Bu soruya karşılık olarak Brandt el çantasından kahverengi kağıda sarılı bir paket çıkararak Miller'a doğru itti. ''Yaşlı adam bir anı defteri bırakmış.'' dedi. ''Düşündüğümüz kadar da yaşlı değilmiş aslında. 56.'' Anlaşıldığına göre günü gününe not almış ve bunları ayaklarının derisinde saklamış. Savaştan sonra da yeni baştan yazıp bir düzene sokmuş. Böylece bir anı defteri ortaya çıkmış. Miller pek ilgi duymadan baktı pakete. ''Nerede buldun bunu?'' ''Cesedin yanındaydı. Alıp eve götürdüm. Dün gece de oturup okudum.'' Miller eski okul arkadaşına alaycı alaycı baktı. ''Kötü bir şey herhalde.'' ''Korkunç. onlara böylesine kötü davranmış olabileceklerini hiç düşünmemiştim. Neden bana getirdin? Şaşırma sırası Brant'a gelmişti, omuzlarını silkti. Belki bir yazı çıkarırsın diye düşündüm. Kime ait şimdi bu anılar? Usulen Tauber'in varislerine ama onları bulmamıza imkan yok. Bu bakımdan Emniyet Müdürlüğü'nün malı olacağını sanıyorum. Ama adamın dosyası kapandı. İstersen sende kalabilir. Yalnız bunu sana benim verdiğimi kimse duymasın. Başıma iş açılsın istemem. Miller hesabı gördü ve dışarı çıktılar. Pekala, okuyacağım. Ama kaleme sarılacağımı hiç sanmıyorum. Bir dergi için çok çok tek bir yazı konusu olabilir belki. Brant yarım bir gülümsemeyle ona döndü. Çok aşağılık bir herifsin sen dedi. Bayağının tekisin. Miller hayır dedi. Ben okuyucunun neler istediğini biliyorum. Sana gelince meslekte 10 yıl kaldıktan sonra taş gibi bir polis olacağını sanırdım senin. Bu şey gerçekten keyfini kaçırdı mı? Brant yeniden ciddileşti. Miller'ın kolunun altındaki pakete baktı ve ağır ağır başını salladı. Evet, evet kaçırdı dedi. Böylesine kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Hem aklıma gelmişken söyleyeyim, pek de eski bir tarih değil. Bu hikaye burada, Hamburg'da kapandı dün gece. Hoşça kal Peter. Dedektif ne kadar yanlış düşündüğünü bilmeden döndü ve uzaklaştı.